Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir önceki konumuzu özetleyerek başlamak istiyorum. Dedik ki, biz ümmeti Muhammed olarak insanlık için çıkarılmış bir ümmetiz. İnsanlık için çıkarılmış demek, bütün insanlığın yükünü taşıyacağız demektir. Bu ümmet, insanlığın yükünü taşıma konusunda seçenekli bir ümmet değildir. Bu ümmet, bütün insanlık için çıkarıldıysa, insanlığın Adem Aleyhisselam'dan beri biriken ve bundan sonra oluşacak olan bütün sorunlarıyla ilgilenecek demektir. Önceki ümmetler ise Orta Doğu'da bir kasabada 20 seneliğine 15 seneliğine gelmiş bir peygamberin ümmetiydiler. O kasabada terazilerde hile yapıyorlardı. Allah Teala terazilerinizi düzgün tutun tembih etti. Ahlak öğretileri denen şeyler üzerinden peygamberler yol aldılar. Musa Aleyhisselam'dan itibaren ise peygamberlerin gündemine siyaset girdi, coğrafya girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gündemi ise 17 bin alem diye özetlenen kavram oldu. 17 bin alem, 18 bin alem, bu sembolik bir kavram olarak bütün insanlık, bütün coğrafya, bütün varlık demektir. Bu ümmet alemlerin üzerine rahmet olarak inmiş bir peygamber ümmetidir. Binaenaleyh bu ümmetin sıradan görevleri arasında bütün insanlık vardır. Bu bir paragraf olarak konuştuk. İkinci olarak da dedik ki biz bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmetiz. Doğru. Ama bir gerçek daha var. O da insanız. İlk insanla bizim aramızda hiçbir fizyolojik fark yoktur. İki kulak, iki göz, İki el, nabız, tansiyon hep aynıyız. Her şeyde aynıyız. Belki de biz biraz daha da zayıf insanız. Onlar daha organik yaşadıkları için daha doğal kimliklerini korumuş olabilirler. Biz biraz daha da zayıf, cüsse sıkıntısı olan insanız dedik. Bir yandan insanlığın yükünü taşımak yükümlülüğümüz var dedik. Diğer yandan da biz bir kasabada Allah'a kulluk yapıp ahirete gitmek gibi bir iş için yaratılmış insanlarla aynı bedenleri taşıyoruz. Onlar Orta Doğu'da bir kasaba, Yemen'de bir köy bütünü olarak görev verilmişti. Bize ise bütün insanlık uzayından yerin altındaki derinliklerine kadar sorumlusunuz diye gönderilmiş bir peygamberin peşinden gidiyoruz. Burada bir çelişki gibi durum var. Nedir o? Bütün insanlık ve bir insan yeri gelecek, bütün insanlığın yükünü taşıyacak. Sadece düşünce tarzında bile olsa, yani beyin olarak tefekkür etme açısından olsa bile bir müminin bütün insanlığın derdini yüklenmesi uykuları bölecek çaptadır. Nasıl? Yani bir Müslüman olarak İslam nedir sorusuna namazdır, oruçtur, haçtır, Kur'an okumaktır, kurban bayramında kurban kesmektir diye saysan 200 kalem bulamazsın. İslam namına olan emirler, yasaklar eğer sadece ilmuhal bazında alınacaksa 100-200 arası bir rakamda biter her şey. Ama kurban kesmek kelimesini 10 milyonlarca insanın kurban kesemediği bir dünyada kurban kesme perspektifinden ele aldığın zaman iş büyüyor, çetinleşiyor o zaman. Neden? Bütün insanlığın kurbandan istifadesini düşünmek başka, köyde, bahçede bir kuzuyu kurban etmek başka şey. Önceki ümmetler kuzusunu kurban edince kurtuldular. Biz kurban kesemeyen milyonları düşünmedikçe kurtulamayacağımızı düşünüyoruz. yükle yükü kaldıracak insan arasında orantısız bir fark var. Önceki ümmetlerde bu yoktu, bize getirildi. O zaman A ve B paragraflarının değerlendirmesini yaptık. Dedik ki, eğer bu uçsuz bucaksız görev yığınının yanında bu acı aciz beden, çaresiz bedenler bu yükü kaldıracaksa, kesinlikle Allah-u Teala bir sıralamayı da murad etmiştir. Bütün görevleri sen bir buldozer gibi önünde sürüp gideceksin dese Allah, bu görev olmaz zaten. Dolayısıyla bir Müslümanın büyük bir sorumluluğu, Afrika'daki insandan sorumluluğu var. Yan tarafındaki meyhanede bataklığa düşen komşusundan sorumluluğu var. Biraz da herhalde kendi hanımından ve çocuklarından da sorumlu olması lazım. En azından Afrika'daki canlı aynı canı taşıyordur hanımı. Şimdi bu kadar bir çelişkide bir Müslüman ya büyü yapar gibi bütün insanlığı anında kuşatacak, romanda olur bu, hikayede olur böyle, realitede böyle bir şey olmaz. Ya da büyük görevle ilgilenirken kendi çocuğu berbat bir durumda olacak. Hanımını aç bırakacak, başkalarının dullarını doyuracak. Ya da hanımının doyması uğruna, eşinin iyi olması uğruna başkalarının dul kadınlarının apartman temizlikçisi olmasına göz yumacak. Böyle bir çelişki olmayacağı için, dozerle yuvarlar gibi bütün işleri baştan aşağı yuvarlayıp götürmek de realitede mümkün bir şey olmadığına göre, o zaman bizim şeriatımız muhakkak bize bir planlama yapmıştır. Buna iş planlaması diyebiliriz. Öncelikli iş kavramı diyebiliriz. Bunu anlamayan Müslüman, iki seçenekten birinde kaybolur gider. Birisi çıldırır. Kalkılacak gibi değil bu işin altından der. Daha sonra göreceğiz, Allah altından kalkamayacak bir iş vermeyeceğim size diye söz vermiştir. İslam'ın altından kalkamayacağını söyleyen ya da İslam'ın getirdiği yükümlülüklerin altından kalkılamıyor, psikolojik hastalıklar peyda oluyor, çıldırtıyor, İslam insanları çıldırtıyor diyen, her akşam yatarken okuduğu "La yükellifullahu nefsen illa vus'a" ayetini koyacak yer bulması lazım. Allah'ın taahhüdüdür, size yükümlülük getirmeyeceğim ben diyor. Mümin de zaten dua edip duruyor, bize önceki ümmetlerin kaldıramadığı şeylerden, yüklerden verme ya Rabbi. Yani başımıza bir dert, bir sıkıntı gelmesin diye dua ediyor ümmet. Netice olarak iş kargaşasında boğulup gider Müslüman, helak olur, çıldırır. Yahut da nasıl olsa bu işlerin hallolacağı yok, çoluk çocuğumun rızkıyla meşgul olayım der, İhmalkar Müslüman olarak Rabbine gider. Öbür taraftan da komşusunun aç olduğunu bile bile tok yatan bir Müslümanı da ümmetlikten kovuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ümmetimden değil diyor. Ki bununla ilgili çok örnekler zikredeceğiz ileriki dönemde inşallah. Şimdi kısaca önceki dersimizin özeti buydu. İnsanlık için çıkarıldık. Adem aleyhisselamdan beri birikmiş bütün sorunlar bu ümmetin sorunudur. Ve bu ümmetin omuzundadır. Ve bu ümmet Afrika'dan açlığı gidermekle Allah'ın iyi kulu olamaz bir ümmet. Afrika'daki açlığı gidereceksin, Amerika'daki şımarıklığı da gidereceksin. Obozitelikle bir deri bir kemikliğin ortasını bulmadıkça bu ümmetin görevi bitmez. Askeri saldırıları önlemekle bu ümmetin görevi bitmez. Siyasi dengeyi de kurmak zorundasın. Ve hiçbir zamanda sorunsuz bir gün gelmeyecek. Bu ümmetin işi çok. Çünkü ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miraca çıkarken Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerle iki rekat namaz kılmasının Türkçesi de budur zaten. Bütün onların, on binlerce peygamberin görevini uhdesine toplamıştır. Onların lutilik dediğimiz, ki bu kelimeyi sadece anlaşılıyor diye kullanıyoruz, aslında Lut aleyhisselamın kavminin işi diye ifade etmemiz lazım. O bir sorun olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlık sorunu olarak dosyalarına konmuştur. Salih aleyhisselamın kavmi terazide arıza mı yapıyorlar, alışverişi berbat mı yapıyorlar? O da ümmeti Muhammed'in dosyalarına konmuş. Yani insanlığın Adem aleyhisselamdan beri Habil Kabil'den başlayan berbatlıkları dosyasına konmuştur. Zaten ilk insanın sorunu olan iblis sorunu da bu dosyalarda hepsi. Dolayısıyla biz yüklü bir ümmetiz. Dertli bir ümmetiz. Aciziz. Bu da bir taraftan gerçek. Yani nihayetinde hormonlu meyve yiyoruz. Nihayetinde kirli bir havada yaşıyoruz. Zavallı bir insanız. Tansiyon derdimiz var. Nabız derdimiz var. Romatizmamız var. Ananın derdi var. Babanın derdi var. Eşlerin derdi var. Dertli ve zayıf bir ümmetiz. Allah Teala da bizim yükün altında ezdirmeyeceğini, kaldıramayacağımız bir sorumluluğu bize yüklemeyeceğini defalarca Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Emrettiği her şeyin kapasitemizle uyumlu olduğunu çok açık ve net bir şekilde ayetler söylüyor. Biraz sonra göreceğiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açık talimatları var. Allah kimseyi kimseye ezdirmek gibi bir muradı yoktur. Bunu beyan ediyor. Netice olarak bu kargaşa bizi nereye götürüyor? Hiçbir yere götürmüyor. Planlamaya götürüyor. Bu planlamayı bilmeyen Müslüman boşu boşuna İslam'a düşman olur veya çocuğunu düşman yetiştirir. Veya işinden altından kalkamayacağı vakıf programı yüzünden dünyevileşmeye doğru kayar gider. Yani İslam'ın bugün Müslümanlar olarak, Müslümanlık manasında kastediyorum, bugün karşılaştığı Siyonizm tehlikesinden daha büyük bir tehlike, Allah'ın bu güzel dinini bir plan dahilinde yaşayamama sorunudur. Niye öğle namazının 4 rekatının farz, diğer 6 rekatının da sünnet dendiğini, yeri geldiğinde o sünnetleri bile bırakabileceğimiz başka farzlar olacağını anlayamamaktan kaynaklanan, sembol olarak bunu kullanıyorum, bu anlayış kıtlığından kaynaklanan bir kargaşamız var bizim. Yoksa ne Siyonizm ne de başka bir izim bizi ezip geçemezdi. Bizi bunaltamazdı. Plansız, kargaşa bir iş yaptığımız için ve çok daha farklı bir sorun. Yani İslam'ı 4 kişi birleşip masanın ucundan kaldırır gibi kaldırma yerine bir tanemiz bir ucundan kaldırmaya çalıştığımız için masa hep devriliyor dedik. Yani bu plansızlığımız, algılama hatamızdır. Bir miktar bundan alimler de sorumludurlar. Tuttular, hep İslam'ın bir tarafından çekmeye çalıştılar. Ya İslam'ın zühdünü çok abarttılar, zühd öbür tarafı ezdi. Yahut da İslam'ın siyasi boyutunu abarttılar, zühdünü ezdiler. Halbuki Allah mutedil, insan normlarında bir din göndermişti. Ama biz bir tür şuna benzettik. Yani mesela siyasi tarafını İslam'ın çok kaldıran veya zühd tarafını, takva tarafını çok kaldıran bir insan, hani ekmek çok faydalıdır, Adem aleyhisselamdan beri hep buğday yiyoruz diye her gün 5 somun ekmek yiyen bir adama döndü filan bölümünü kaldıranlar. Yahut da baklava çok güzeldir, babamın düğününde de baklava yenmiş 60 sene önce diye bir tepsi baklavayı bir oturuşta yiyince soluğu kardiyolojide almıştır. Göğüs hastanesinde almıştır soluğu. Baklavadan insan ölür mü? Tepsiyle yersen ölür. Dilimli bir şey tepsiyle yenir mi? Dilimlenmiş, adı üstünde bunun. Bir iyi olsun, üç olsun. Tepsiyi yuvarlayınca İslam da böyle olmuş. Allah demek için yaratıldık biz. Ama günde 1 milyon defa Allah deyip karşında Allah yoktur diyeni duymayacak kadar sokakları başkasına terk ettin mi tekkeni kafana yıkıyor adam bir gün. Allah demekle Allah demeyenlerle, dedirtmeyenlerle mücadele etmek arasında denge kurmak gerekiyor. Peygamber aleyhisselamın hayatı bu, ashab-ı kiramın hayatı bu. Yani burada örnek olarak sık sık zikrettiğimiz bir örneği, gençliğin İslam'ı inşallah bizden daha iyi yaşamasını umduğumuz gelecek kuşakların bilmesi lazım. Bu fani dünyada milyarlarca la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insan var. Bugüne kadar vardı. Bundan sonra da Allah'ın izniyle olacak. Elhamdülillah bunun işaretleri var, daha da çoğalıyor. Bütün bunlar kıyamete kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin içinde Ebu Bekir radıyallahu anh'tan daha fazla Resulullah'ı seven biri yoktur. Olamaz da zaten. Olamaz. Neden? Kur'an-ı Kerim Ebu Bekir'i ikinin ikincisi diyor. Ya Kur'an yeniden inecek, yeni isimler getirecek, bunlar da bu listeye katıldı diyecek, ya da mümkün değil. Ebu Bekir gibi Resulullah'ı seven biri olmadı bu dünyada, olamaz da zaten. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken ah Ebu Bekir'im, vah Ebu Bekir'im deyip gitti. Tasdik edilmiş bir aşk var Ebu Bekir'de. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselama onun bağlılığı herhangi bir kutlu doğum haftasında şiir okuyan çocuk bağlılığı değil herhalde. Bunu bütün insanlık biliyor. Tarih bunu belgelemiş. Kur'an var elimizde. En az 20 tane de hadis-i şerif var. Farklı olaylarla ilgili 20'den fazla hadis-i şerif var. Ebu Bekir diyor Efendimiz, başka bir şey demiyor. Ebu Bekir diyor. Sadece Ebu Bekir diyor. Ama arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ebu Bekir, ah peygamberim, senin dirin de güzeldi, ölün de güzel dedi, bıraktı o cesedi. Bu ümmetin işiyle kim ilgilenecek, onu tespite gitti. Sabah 9:30 sıralarında Efendimiz vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Öğleye kadar ümmetin yeni liderini seçtiler. Birlik sağlandı. Geldiler mescide. Ebu Bekir Resulullah'ın yerine bu ümmeti idare edecek dendi. Var mı itirazı olan dendi. Kimse itiraz etmedi. Herkes gelsin, anlaşma yapılsın dendi. Anlaşma yapıldı. Ebu Bekir ilk meşhur konuşmasını yaptı. İndi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Şimdi Resulullah'ı Rabbine gönderelim dedi. Şimdi Ebu Bekir'in sevgisine bakıldığında, daha büyük bir sevgi yok diyoruz. En sevdiği insanın naaşını Medine sokaklarında bırakıyor. Halbuki bir cenazenin defnedilmesiyle ilgili de hadis-i şerifler var. Cenazeyi mesela akrabalar gelecek diye bekletmek mekruhtur. Bunu Ebu Bekir biliyordu herhalde. Bu cenaze de üstelik sıradan bir cenaze değil. Yerlerin göklerin en değerlisinin cenazesi. Ama Ebu Bekir'de iş sıralaması diye bir şey var. Resulullah değerli, bir tane alemlerin efendisi, ama ümmetinin birliği, siyasi sürekliliği Resulullah'ın naaşından değerli Ebu Bekir'in gözünde. Şimdi bunu biz idrak edemezsek eğer, Ebu Bekir mantıklı bir çalışma yapamayız hiçbir zaman. Ebu Bekir'in ümmeti Muhammed'i büyük bir irtidat fırtınasından, Muhammed öldü, peygamber olsaydı ölmezdi diyen döneklerin elinden kurtarıp güçlü bir İslam olarak 2 senede Ömer'e teslim ettiği zaman bu kafayla teslim etti. Bu kafayla teslim etti. Hacca gitmeyi, Medine'de oturup Peygamber aleyhisselamın kabri başında Kur'an okumayı yeğlemedi hiçbir zaman. Çağırdı Halid'i, şu Arap Yarımadası'nı temizle bana dedi. Peygamberimizin bıraktığı Kur'an'ı hafız çocukla yetiştirelim demedi. Ne dedi? Bu ümmetin dirliği önemli dedi. Ayakta durması önemli dedi. İşte bu iş sıralamasını Ebu Bekir radıyallahu anh idrak ettiği için, Ebu Bekir bu ümmete peygamberinden sonra aleyhisselam en büyük hizmete muvaffak oldu. Halbuki biz mesela Ebu Bekir'in yerinde ben olsaydım, böyle yetiştirildiğimiz kafa tarzı itibariyle konuşuyorum, ben olsaydım ilk yapacağım iş, hemen otobüs herhalde bulamazdım o zaman. Peygamber aleyhisselam cenazesi nedeniyle kalabalık olurdu tabi. Bulamazdım. Neyse, yürüyerek de olsa Sevr mağarasına gider, orada ağlardım birkaç gün herhalde. Ne tatlıydı buradaki hatıra ya Resulallah. Hani yılanlar sokmuştu ayağımı da. İşte sen demiştin merak etme filan. Ne tatlı hatıralar bunlar. Ama Ebu Bekir bir daha Sevr mağarasına gitmedi o günden sonra. Çünkü Ebu Bekir tarihi roman yazmıyordu. Tarihi yeniden yazıyordu. İş sıralaması diye bir şey. Ağlamak diye bir derdi olmadı Ebu Bekir'in. Arkadaşlar, hac farz oldu. Cuma farz oldu. Efendimiz'den önce başka sahabiler kıldılar cuma namazını. Bir sıralama var. Bir öncelik var. Allah'ın emirlerini öncelikli, sıralamalı bir sistemle ele almayanlar ya İslam'dan bıkacaklar ya da kargaşaya neden olacaklar. Bu kargaşayı biz bugün İslam'a hizmet sevdasında olanlar olarak elhamdülillah evlerimize yansıtamadığımız insanlara sunmaya çalıştığımız bir dava olarak görüyoruz. Bu sıkıntıyla karşı karşıyayız biz. İnsanlığı kurtarmak için uğraşıyoruz. Birileri de Allah'ını seviyorsa bizim evi kurtarsın olmalı. Bizim evimiz insanlık evi değil sanki gibi oluyor. Yanı başımızla ilgilenemiyoruz, kıtalar ötesiyle ilgilenmek istiyoruz. Evet, kıtalar ötesi de benim dosyalarımda. Evim de benim dosyamda, komşum da benim dosyamda. Ben insanlık için yaratılmış, insanlık kadar büyük yüreği olan birisi olmak zorundayım. Ama iş bilmem gerekiyor, iş önceliği bilmem gerekiyor, ehliyet kapasitem olması gerekiyor. Herkesin her işi yapması diye bir şey yok. Allah-u Teala Cuma'yı emrediyor. Peygamberi de gelip kadınlar kılmasın diyor. Sadece bu örnek İslam'ın hayat dini olduğunu ispat eden bir örnektir kardeşler. Allah Cuma kılınsın, ticaret her şey bırakılsın diyor. Peygamberi de aleyhissalatü vesselam kadınlar hariç diyor. Kadınlar kılmasın diyor. Burayı inceliyorsunuz. Kadınlar niye kılmıyormuş Cuma'yı? Tamam, özürlü günlerinde zaten namaz kılmıyorlar. Çünkü Cuma kılacak erkeklerin ev atmosferini hazırlamak, zorunlu olan, camiden başka bir yerde kılınamayan Cuma'dan daha öncelikli bir sıralama yapıyor. Sıralama yapıyor. Bu sıralamayı anladığımız zaman biz İslam tatlı tatlı yaşanıyor. Dertler zevk vermeye başlıyor bu sefer. Ama herkes her şeyi yapıyor. Hiç kimse bir işi bitiremiyor olunca da oturup kara kara düşünüyoruz. Yani çok zor, çok zor. Gelecek umudu yok kimsede bir defa. Neden? Bu mantıkla iş bitmiyor ki zaten. Dozer gibi yuvarlıyoruz biz. Yuvarlayınca çiçekler de kırılıyor, apartman da yıkılıyor, arada çocuklar eziliyor. Kendi çocuğumuz hani eziliyor. Eşler arasında sorun oluyor. Biz Afrika'da gönül düzeltmeye gidiyoruz. Döndüğünde eşi küsmüş, konuşmuyorlar. Aracı lazım. Afrika'dan bir hoca getirip bu sefer bunları barıştırmak gerekiyor. İş kargaşası bunun adı. Ashab-ı kiram da bu iş kargaşasıyla karşılaştılar. Bunu hakikat olarak konuşmamız lazım. Ama bir farkla. Ashab-ı kiram ilk nesil olarak bir tür laboratuvar nesliydi. Onların üzerinden Allah çözümü de bize gösterdi. Yani ashab-ı kiramda da iş kargaşası oldu. Sen beni bırakıp nereye gidiyorsun? Kaç aydır bu evde yoksun? Hanımları onlara da bu tür şeyleri söylediler. Ama sonra gelip Peygamber aleyhisselama şikayet edildi. Kendi aralarında muhakeme edildiler. Ve sorunların nasıl çözüleceği geldi. Yani ilk nesil ashab-ı kiramda da sorun var. Kocalarıyla, aileleriyle, çocuklarıyla stresler yaşadılar. Fakat biz o stresi yaşama hakkına sahip değiliz. Çünkü onlar yeni inen Kur'an'ın ne emredeceğini bilmiyorlardı. Dolayısıyla bilmeme, örneksiz olma gibi bir özürleri vardı. Bizim önümüzde örnek var. Kurallar konmuş. Yani ayet-i celileler önce aileniz diyor. Önce çocuklarınız diyor. Sonra herkes takatı kadar diye bir kural koyuyor. Ayet diyor ki örgütlenin diyor. Siz kafirler örgütlüdürler. Siz örgütlenmeseniz mağlup olursunuz diyor. Kafirler gibi örgütlenin siz de. Şeytan gibi siz de birikiminizi birbirinize aktaracak bir ağ üzerinden çalışın diyor. Ashab-ı kiram bunları bilmiyorlardı. Öğrendikçe yapmaya çalıştılar. Burada kardeşler geldiğimiz nokta şudur. Yani konu olarak geldiğimiz nokta plansızlık. Neyin, ne zaman, kim tarafından yapılacağının bilinmemesi İslam'ı kaosa dönüştürüyor. Düşmanlar zaten bu İslam insanların başının belası, teröre bulaştırıyor, açlık getiriyor, kadını eziyor, erkeği camide esir ediyor diye zaten propaganda yapıyor. Şeytan da içten içe rüyalarımıza bile girerek bizi ifsad etmeye çalışıyor. Biz her şeyden evvel iş sıralaması tespit etmek zorundayız. İki, kapasitelerimiz ve kabiliyetlerimizin bilinmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bizden farkı yoktu insan olarak. Ama hepsi imanda çok mükemmeldiler, değerliydiler. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda Zamm-ı Sure okurken şaşırdı. Peygamber olduğu halde şaşırdı. Ashab-ı kiram da bundan sonra böyle okunacak diye ses çıkarmadılar. Çünkü ne yaparsa doğru biliyorlar. Döndü namazdan sonra Übey İbni Ka'b, buyur ya Resulallah dedi. Sen burada değil miydin dedi. Buradaydım ya Resulallah dedi. Niye düzeltmedin yanlışımı dedi. Niye düzeltmedin dedi. Übey arka saftaydı. Yanı başında Ebu Bekir vardı, Ömer vardı. Onlara sormadı. Kur'an konusunda Übey'in zekasına güvendi. Kabiliyete, kapasiteye, ehliyete önem veriyor. Matematik gerektiren miras gibi bir konu sorulunca Zeyd'e gidin, Zeyd'in kafası çalışır bu işlere diyor. Zeyd'e gönderiyor. Zeyd 18 yaşında. Çocuk da. Ama matematiğe kafası çalışıyor diyor. Ondan sonra Halid'e görev verdiği zaman Halid'in eline bir kılıç vermiş. Sen Allah'ın kınından çıkmış kılıcısın Halid diyor. Gidiş o gidiş. Halid gidiyor. Bir gün Filistin'deki mücadelesinin esnasında Halid İbni Velid ürküyor. Yani herhalde beceremeyeceğiz bu işi gibi. Oradan bir sahabi diyor ki Halid, batıl bir şey düşünüyorsun diyor. Sana Resulullah Allah'ın kınından çıkmış kılıcı demişti. Mağlup olacak bir adama Allah'ın kılıcı demez peygamber. Dikkat et, bir daha böyle düşünme diyor. Yani bir kabiliyeti keşfetmiş Efendimiz. Halid bin Velid'i Ebu Bekir radıyallahu anh 2 sene içinde 14 savaşın komutanı olarak yönlendirdi. 14 savaş yönetti 2 senede, at üstünde, deve üstünde, çöllerde yürüyerek kabiliyet keşfediyor. Aynı şekilde bir fıkıh meselesi konuşulacağı zaman, ben bu ilmin koca şehriyim, Ali bu işin kapısıdır, fıkıh konularını Ali'ye sorun diyor, yönlendiriyor. Her şeyi bizim hoca efendiye sormak diye bir kabiliyet efendimizde yok. Ziraatla ilgili bir konuyu ona yönlendiriyor. Kendisi bir aşılama meselesine karışıyor. Ya bu aşılarla ne uğraşıyorsunuz ağacın tepesinde diyor. Vardır bir bildiği peygamber aleyhisselamı diye bırakıyorlar aşıyı o sene. Öbür sene meyve yok. Ya Resulallah, yani meyvesiz kaldık bu sene diyorlar. Niye diyor? Siz böyle buyurmuştunuz ya. Ya ben ne anlarım ziraatinizden? Siz bu işi daha iyi bilirsiniz diyor. Peygamberlikle ilgili bir şey değil bu. Ziraati daha iyi bilirsiniz siz diyor. Biz Müslümanlar olarak kabiliyetlerimizi, kapasitelerimizi aşan hatalı işler yapmamalıyız. İmrenerek iş yapmak yok, becererek iş yapmak var bizde. Beceremediğin işi, yani mesela çok enteresan, İstanbul'da bir cemaat kuruluyor, bir dernek kuruluyor. İşte filanca yardımlaşma derneği. İşte bunlar Afrika'daki, Asya'daki Müslümanlarla ilgili. Bir bakıyorsun, 3 ay içinde her yerde onun 50 modeli kuruluyor. Hepsinin tüzüğü, senedi aynı. Başka biri çıkıyor, Asya'da yetim çocuk toplama merkezi kuracağım diyor. Yuha, yetim çocuk toplama dernekleri. Ya kardeşim, İstanbul'daki 3 tane insan, İstanbul şartlarını, kendi birikimlerini değerlendirerek böyle bir şey yapacaklarını düşünmüşler ve mükemmel olmuş. Sen nerede kuruyorsun bunu? Çorum'da bir kasabada. Orada yetim nerede bulacaksın sen bir defa? Çorum'da yetimleri, teyzeleri bırakmıyor zaten. İstanbul'da sokaklar yetim dolu olduğu için orada bir yetim projesi yürüyor. Sen Çorum'a Asya'dan, Antarktika'dan yetim mi taşıyacaksın tırlarla? Bu bir mantıksızlık. Bu proje çok güzel. Proje güzel ama sen çirkinsin. Senin projeyle bir alakan yok. Sen samimi isen, atla otobüse, git İstanbul'a. Kardeşim, Çorum'da filan kasabada yaşıyorum ben. Eğer günün birinde bana ihtiyacınız olursa buyurun, telefonum burada de. Ah, sen de iyi oldun. Ve teavenu alel birri ve takva, Allah buyuruyor. Aha bak, yardımlaştın. Allah'ın emrini yerine getirdin. Hay Allah senden razı olsun ya. Onlar da bilsin ki Çorum'da bizim Allah için bir ortağımız var bu işte. Yok, sen de aynısını kuruyorsun. Yapamıyorsun. Bu sefer Allah'ın yapın dediği bir işi Allah'ın dediği gibi yapamadığından, sen sünnete uygun yapamadığından, senin yapabileceğin hale getiriyorsun o işi. Ne yapıyorsun? Yetim olan çocuklara gitar dağıtıyorsun Çorum'da. Maşallah, Allah razı olsun. Yetim çocukların ruhunu şad ettin sen. Babaları da mezarda şad oldu. Gitar kursu açmış yetim çocuklara. Niye? Çünkü yetim çocukları toplayacak bir merkez açamadın. İstanbul'dakiler açı, sen de gitar dağıt burada. 50 tane gitar 50 yetime ver, gir cennete. Bu, tabii ben uç bir örnek veriyorum. Böyle bir şey yapan yoktur diye tahmin ederek bunu örnek diye kullandım. Yoksa doğru bir hareket olmaz bu yaptığımız. Her halükarda bir Müslüman olarak biz veya kitle olarak biz kapasitelerimizi, kabiliyetlerimizi inkar edemeyiz. Peki namaz kılarken benim ayağım ağrıyor, sandalyede kılıyorum. Sandalyede namaz olur mu? Koltukta bile olur, yatakta bile olur. Neden bu namaz bu kadar benim için diyorum. Neden filan İslami göreve geldiğinde kendimi illa muhakkak en orijinali diye diretiyorum? Yanlış bir algılama bu. Hepimiz İslam'ın bütününe talibiz. Olmak zorundayız. İslam'ın bütünü insanlığın bütünüdür. İlk insandan son insana kadar. Biz ise böyle cılız, işte kolu ağrır, ayağı ağrır, gözüne ağrı girer, kulağına ağrı girer bir insanız. Yapımız bu bizim. O zaman ne yapabileceksek, ne kadar yapabileceksek onu yapacağız. Bir sorun çıkacak. Ben Allah'ın izniyle yatsıdan sonra sabaha kadar iyi uyurum. Başka bir iş yapamam. Bir de davet ederlerse ziyafetlere de giderim mükemmel bir şekilde, hiç aksatmam. Peki ben, Allah benden bunu mu istiyor yani? Madem herkes yapabildiği kadar diye bir kural koyduk. Demek ki benim de vazifem, ya da bir önceki örnekte olduğu gibi İstanbul'a gidip bütün faaliyet yapan derneklere birer kart verip buyurun buradayım arkadaşlar, beni arayın ara sıra deyip telefon numaramı vererek mi dini sorumluluğumdan kalkmış olacağım? Evet. İkna edebildiysen melekleri, bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Bu Allah ile kulu arasındaki bir formüldür. Allah seni senden iyi biliyor. Sen fotoğrafına bakıp eskiden ne gençmişim filan diyorsun. Allah ile sen yaratılmadan önce, öldükten sonra bütün o süreci Allah aynı anda görüyor ama. Dolayısıyla kapasitem bu kadar. Bu dizi filmleri bırakıp gidemem ben bu işlere deyip demediğini Allah biliyor. Dolayısıyla insanların, yani Müslümanların birbirlerine bu konuda kapasite ölçüm testleri yaptırmaları gerekmiyor. Kapasitelerimizin ne kadar olduğunu bizden iyi Allah biliyor Celle Celaluhu. Dolayısıyla ben ve Rabbim baş başa kaldığımızda bu kadar becerebiliyorum diye inandırdıysam hiçbir mesele yok demektir. Hayır, ben de mesela umreye gittiğimde ben bu kadar değildim aslında, herhalde biraz gevşetiyorum diye kendi kendimi de ikna edemiyorsam istiğfar edip tekrar geri dönmemiz lazım. Tıpkı ayağım ağrıdığı için sandalyede namaz kılıp kılmamam gibi bir mesele. Ayağım ağrıyor, ben sandalyede kılıyorum. Aslında ağrıdığı yok ayağımın. Kim diyebilir ki? Kim ne diyebilir ki? Benim damarlarımda şeytan da dolaşıyor, melekler de dolaşıyor. Ağrı olup olmadığını, kaslarımda sorun olup olmadığını melekler görüyor. Allah biliyor Celle Celaluhu. Ben kendi kendimi aldatabilirim. Başımı kuma da sokabilirim, dereye de sokabilirim, denize de sokabilirim. Benim imanımla ilgili bir mesele bu. Namazda da böyle, ev ilişkilerimde de böyle, sosyal kimliğimde de böyle, dünya üzerindeki İslam'ın hizmetleri konusunda da böyle. Yani ben kendimi ikna edebilirim. Ya bu evde benden iyi baba olacağı yok. Bakma bu çocukların nasibi yok ya. Nuh Aleyhisselam'la işte aynı durumda. Nuh Aleyhisselam niye düzeltemedi? Nuh'tan daha mı takvayım ben? Yani öyle bir mübarek ki adam 950 senedir yalvarıyor çocuğuna. Gene çocuk meyhanelerden çıkmıyor. Ne yapsın Allah dostu zavallı? Benzettiği Nuh Aleyhisselam'la bir peygamberlik farkı var aralarında. 5 büyük peygamberden biri değil o kadar. Halbuki bir bakıyorsun ki ilk günden beri çocuğa senede bir defa sadece demiş, oğlum yapma böyle diye. Bazen de harçlığını kısmış, taksit ödediği için para yokmuş. Çocuğun meyhane paralarını vermemiş o arada. Ama reklamını yaptığında o Nuh Aleyhisselam kadar değerli katkılarda bulunmuş çocuğa da çocuğun nasibi yok bu dünyada. Ne yapsın zavallı Allah dostu? Kendini aldatabilir bir insan. Evinde de aldatabilir. Vakfında da aldatabilir. Herhangi bir Müslümanca bulunması gereken yerde de aldatabilir. Mesela bir vakfı, bir derneği 10 Müslüman idare ediyorlar. Yönetim kurulunu her hafta topluyorlar. Mükemmel faaliyetler, Allah nazardan korusun. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Çok iyi yaptık değil mi? Vallahi çok iyi yaptık abi. Hiç hatamız yok tabii ya, yok. Siz niye 3 toplantıdan birine sizi dışarıdan seyreden birini getirip katmıyorsunuz o toplantıya? Bir de dışarıdan bakalım bu davulun sesi nasıl görünüyor demiyorlar. Herkes o işlerin altında hepsinin imzası bulunduğu için en mükemmel oluyor muhakkak. Hiç hata yapmaları ebedi mümkün değil. İstese de hata yapamazlar, melekler engeller zaten. Böyle kendi kendine yağcılık yapabilirsin. Aynaya bakıp ben ne kadar güzelim diyen genç bir kıza benziyorsun sen. Seni görenler dışarıdan seyredenler sen güzelsin dediği zaman güzel olabilirsin. İşlerimiz de böyle, ibadetlerimiz de böyle, insanlığımız da böyle. Burada arkadaşlar bu noktadan sonra önceliklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Kapasitelerimizi, kabiliyetlerimizi nasıl belirleyeceğiz sorusunun cevabına gelebiliriz. Önce şunu bilmemiz gerekiyordu. İslam imandır. Allah'ın farzlarını yerine getirmektir. Allah'ın haram ettiği şeylerden kaçmaktır. İslam budur. Diğer bütün İslam namına koca koca tefsirler, onlarca cilt hadisler, yüzlerce cilt fıkıh kitaplarının dolu olduğu her şeyin özeti bu üç şeydir. İman, Allah'ın emirlerine evet demek, Allah'ın haramlarından kaçmak. Ana formül budur. Bu ana formül çok önemli. Neden? Çünkü bende bulunması gereken üç karakterdir bu. Taviz yok bunlarda. İman, farz yapan, haram yapmayan. Bu üç şeyi yaptığım zaman ben İslam dairesinde duruyorum. Bu üç şeyden birinin yokluğu kırmızı çizgidir. Ya da daire dışında kalmaktır. Farzlardan birini yapmıyorsam, farz olduğu halde üzerime, kırmızı çizgide duruyorum demektir. Kırmızı çizgide duruşum da benim tehlike sinyalidir. İnkar ediyorsam, kırmızı çizginin de ötesine çıktım. Haramlardan birisini kasten yapıyorsam, bu kırmızı bir çizginin üstünde durduğumu gösteriyor. Bu kırmızı çizgi, gavurlukla Müslümanlığın arasındaki tampon bölgedir. İslam, birey olarak da, toplum olarak da bu üç şeydir. Allah'a iman, Allah'ın emirlerine evet demek, yasaklarına hayır demek. Bir toplumun İslamlığı bununla ölçülür. Allah'tan başka ilah var mı? Yok. O toplumda Allah kabul ediliyor. Farzlar ne alemde? Namazından, orucundan, İşte anaya babaya itaat de namaz gibi bir ibadet. Onun gibi şeyler. Haramlar ne alemde? Haramlar yok. Tamam, İslam var demektir. Bu üç şeyle İslam'a giriş yapıyoruz. Burada arkadaşlar İslam koca koca kitaplardır dedik. Yüzlerce cilt tefsirdir dedik. Sonra da dedik ki bu üç şey özettir ama dedik. Bunu bizatihi ben böyle uygun gördüm diyecek halim yok herhalde. Ama böyle tarif eden peygamberden anladım demem gerekiyor. Ki burada Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Buhari'de rivayet edilen meşhur hadisi şerifi ana formülü oluşturuyor. Ben rakam zikredeyim. 6502. hadisi şerif Sahih-i Buhari'de. Rakam özellikle zikrediyorum. Yani bu temel kültürümüzü oluştururken yavaş yavaş Buhari'de görsün gözlerimiz. Kaynağına bakalım, daha mutmain olalım diye. Bu hadisi şerif çok meşhur arkadaşlar. bizim bakış perspektifimiz belki hadisi şerifi yeniden ele alıyormuş gibi bir mantık getirecek. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın lisanından bize naklediyor. Buna kutsi hadis diyoruz. Allah böyle diyor diye bize naklediyor. Allah Teala buyuruyor ki kulum kelimesi mümin olma şartını getiriyor bir defa. Müminsin. Birinci bölüm yerine geldi. Kulum, farz ettiğim şeyler gibi hiçbir şeyle bana yanaşamaz. Yani farzın yerine hiçbir şey koyamaz kulum. Kanun bu. Farz varsa namaz da farzdır, alkol de farzdır. Namazın yapılması farzdır, alkolün yapılmaması farzdır. Nikah yapılması farzdır, zina yapılmaması farzdır. Farz ve haram birbirlerinin yerine otururlar, negatifleri olurlar birbirlerinin yerine oturduklarında. Mesela namazın haramlığı nedir? Kılınmaması haramdır. Kılınması farzdır. Alkolün içilmemesi farzdır, içilmesi haramdır. Kulum farzlar gibi hiçbir şeyle bana yanaşamaz. Bundan ne anlaşılıyor? Benim kulum olduğunu söyleyen, iman ettiğini söyleyen ikinci madde olarak farzı karşıma getirsin. Farz da haramı da ihtiva ediyor. Çünkü farzın tersi haramdır. Ondan sonra Allah Teala bu sözde buyuruyor. Kulum, nafile olarak önüne koyduğum şeylerle bana koşar durur. Nafile olarak, nafile sünnet de diyoruz biz. Nafile ve sünnet aynı anlama kullanılıyor. Kulum farzlarla bana gelme hakkı elde eder. Allah buyuruyor. Nafilelerle de bana geliş hızını belirler. Demek ki sadece farzlarla Allah'a gidilebilir. Ama uzay hızıyla 2 milyon yıl ömür mü lazım sana? 4 milyon yıl ömür mü lazım? Onu bilmiyorum. Farzlarla Allah'a gidilir. Vizedir farzlar. Peki Allah'a gidiş süratimi belirleme bakımından nafileler devreye giriyor. Herkesin nafile gücü kadar taksi mi kullanıyor, at arabası mı kullanıyor, fayton mu kullanıyor, uçak mı kullanıyor, füzeyle mi gidiyor? Nafilesine bağlı. Ama gidiş kararını veren farzlardır. Kulluk iman. Farzlar Allah'a gidip gitmediğini belirliyor. Nafileler de nasıl gittiğini gösteriyor. Birey olarak bu kararı veriyoruz. Bir insan mümin mi? Mümin. Allah'ın kulu. Farzlar açısından ne durumda? İyi durumda. Allah'a gitmeye kararlı. Nafileler açısından ne? İşte öğlenin sünnetini bazen kaçırıyor. Ara sıra istasyonlarda bekleyen bir yolcu bu. Gidiyor ama. Gidiş gidiyor da arkadaşları çoktan gitmiş. Hala bu yolda bekliyor. Çünkü nafile sorunu var. Ama mecburi değil. Bir kere gitmeye karar vermiş. Bu hadisi şerifin sonu çok enteresan arkadaşlar. Kulluk standardı, farzlar vizesi, nafilelerle hız ölçümü yapılan konuda. Sonra hadisi şerifte Allah Teala buyuruyor ki, bu ölçüleri yakalayınca da kulum, sonunda ben onun gözü olurum. Allah Teala buyuruyor, ben onun gözü olurum, kulağı olurum, yürüyen ayağı olurum, tutan eli olurum, benden istediği her şeyi yaparım. Çok net bir şekilde bir müminin Allah benim Rabbimdir dedikten sonra farzları, negatifleri olan haramlarla beraber kabul edip uyguladıktan sonra gücü oranında da Allah'a giden nafileleri hız olarak kullanan bir süreç ele aldıktan sonra sonunda insan olarak sokaklarda dolaştığı halde tuttuğu zaman Allah'ın tutacağı şeyi tutan bir adam haline gelir. Ya Rabbi, bu melun Yahudilerden kurtar bizi deyince de peki diyen bir cevap alır. Ama bu süreç kulluk kararı, farzlar uygulaması nafile standardı ile belirlenecek. Bireyler için ve bütün ümmet için. Bu standardı inşallah oluşturduktan sonra yavaş yavaş bu kabiliyetlerimizi ve iş sıralamamızı belirleme ölçülerine devam edeceğiz. Ama ana malzememiz Buhari'nin bu hadis-i şerifi olacak dedik. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.